Ayrım 47, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 434. "Senden daha uzun boylu birini arzulamam gerekir," dedi Sabeta. "Daha az yakışıklı ve daha az inatçı birini. Daha bilmiyorum işte ama arzulamıyorum. Sen sakar, bıkkınlık verici tuhaf birisin ve bundan hoşlanıyorum. Bana nasıl baktığından hoşlanıyorum. Öylece oturup gözünü bana dikmenden, kafa patlatmandan ve her şeyi dert etmenden hoşlanıyorum. Başka hiç kimse senin kadar bocalayamaz Loke. Başka hiç kimse senin gibi üstünde durduğu sahne yanarken meşalelerle hokkabazlık yapamaz. Buna bayılıyorum ve bu ödümü patlatıyor."
"Niye patlatsın?" Loke uzandı ve genç kız elini onunkiyle buluşturunca kalbi kaburgalarını kırmakla tehdit etti.
"Duygularını niye hak etmeyesin? Niye canın kimi istiyorsa sevemeyesin? Niye birine aşık?"
"Keşke bilseydim." Ansızın kendilerini el ele tutuşmuş bir halde dizleri üstünde karşılıklı dururken buldular. Sabeta'nın yüzü keder ile sevinç karışımı bir harita gibiydi.
"Senin gibi olmak isterdim."
"Hayır, istemezsin," karşılığını verdi delikanlı. "Çok güzelsin ve hemen hemen her alanda benden üstünsün."
"Bunu ben de biliyorum aptal," dedi Sabeta genişleyen bir tebessümle. "Ama sen dünyaya siktir git demeyi biliyorsun. 1 milyon yıl cehennemde yaşayacak olsan bile Azaguilla'nın suratına işersin. Ve 1 milyon yıl sonra aynı şeyi gene yaparsın. O yüzden Kalo, Galdo ve Jean seni bu kadar seviyorlar. O yüzden ben... keşke ben de aynı şeyi nasıl yapacağımı bilseydim."
"Sabeta," dedi Loke, "kaçınılmaz olan her şeyden pişman olunacak diye bir kural yok. Nefes almamız da kaçınılmaz. Anlarsın ya, köpek balığı etini ahtapottan daha çok severim. Sen narenciye şarabını kırmızı şaraptan daha çok seversin. O da kaçınılmaz değil mi? Ama tüm bunların niçin bir önemi olsun? Neden hoşlanırsak hoşlanırız, ne istersek isteriz ve böyle hissetmek için hiç kimseden izin almamız gerekmez."
"Bu lafları etmenin sana ne kadar kolay geldiğini görüyor musun?"
"Sabeta, dur sana bir şey söyleyeyim. Daha önce aptalca deyip geçtin ama ikimiz de Gölgeler Tepesi'nde yaşarken seni ilk gördüğüm anı sahiden hatırlıyorum. Başlığını nasıl kaybettiğini ve saç diplerinin nasıl kızıl olduğunu da. Gördüklerim aklımı başımdan aldı, anladın mı? Sebebini dahi bilmiyordum ama mest olmuştum."
"Ne?
Kendimi bildim bileli sana tutkunum. Başka hiçbir kızın peşinden koşmadım. Hatta sansalarla beraber. Bilirsin işte, loncalı zambakları görmeye gitmedim. Senin ve yalnız senin hayalini kuruyorum. Ve seni hep gerçekte olduğun gibi hayal ettim. Anlarsın ya, kızıl saçlı olarak. Sahte kılığını..."
"Ne?
Yanlış bir şey mi söyledim?"
"Hayatında bir defa saçlarımın gerçek rengini gördün." Sabeta ellerini onunkilerden çekip kurtardı. "Bir defa, o da kahrolası bir bebekken ve gördüğünü aklından çıkaramıyorsun. Bunun gururumu okşaması gerekiyor, öyle mi?"
"Bekle lütfen."
"Gerçekte olduğun gibi ha? Saçlarımı 10 yıldır kahverengiye boyuyorum. Gerçekte buyum. Tanrılar aşkına ne kadar aptalım. Sen bana tutkun falan değilsin. Yalnızca Jerem'in bu tarafındaki her sapık gibi kızıl saçlı bir kızı düzmek istiyorsun."
"Kesinlikle hayır. Yani..."
"Hayatım boyunca köle tacirlerinden niçin kaçtığımı biliyor musun? Kalo ile Galdo'nun yetim şamarı taşımalarına bile ucu ucuna izin verilirken zincirin niçin bana zehirli bir hançer emanet ettiğini biliyor musun? Çiçeğinden bal alınmamış terinli kızıl saçlar hakkında neler söylendiğini hiç duydun mu?"
"Bekle, bekle, bekle, cidden en ufak bir..."
"Çok ama çok aptalım."
Sabeta delikanlıyı geriye itti ve Loke acıyla şarap bardağının üstüne oturarak onu kırdı.
"Bilmem gerekirdi." "Gerekirdi işte, bana hayransın öyle mi? Bana saygı duyuyorsun ha? Haydi oradan, sözlerine kandığıma inanamıyorum. Ben..." "Çek git, defol git buradan."
"Bekle lütfen." Loki ansızın gözlerini yakan yaşları silmeye çalıştı. "Öyle bir niyetim..."
"Niyetin apaçık ortada, çek git."
Genç kız kendi boş bardağını ona fırlattı. Bardak hedefini ıskalasa da Loki'nin ikinci kata inen küçük merdivenden kaçışını hızlandırdı. Sarsakça yerde yuvarlanan delikanlı doğrulmaya çalışırken bir çift kuvvetli el onu arkadan kavrayıp ayağa kaldırdı. "Jean," diye mırıldandı Loki, "sağ ol ama..." Aynı eller onu sımsıkı tuttu, geriye çevirdi ve merdiven duvarına sertçe bastırdı. Loki kendini Moncrain Bulidazi tiyatrosunun yeni hamisiyle yüz yüze buldu.
"Lord Bulidazi," diye geveledi.
"Gennaro." Yapılı esparalı onu demir gibi ön koluyla sabit tuttu ve diğer elini yalın tozlu giysilerinin altına sokarak açık balkon kapısından gelen ışıkta parlayan 25 santimlik bir çelik parçası, teşhir kutularından ziyade tartışmalar için üretilen türden bir bıçak çıkardı. Ucunu derhal Loki'nin sol yanağına dayadı.
"Kuzen," dedi Bulidazi sertçe, "tebdili kıyafet gelip yatırımımın nasıl gittiğine bakayım dedim. Ortak salondaki ahmaklar burada olabileceğini söylediler. Az önce ettiğin büyüleyici bir sohbetti kuzen, ama bazı hususları bana söylemekten kaçındığın gibi bir hisse kapılmama yol açtı."
Bıçağın ucu Loki'nin tenine daha da çok bastırdı. Delikanlıdan bir inilti koptu.
"Her şey gibi," dedi Bulidazi. "Neden konuşmaya her şeyden başlamıyoruz?"
Sekizinci bölüm. 5 yıllık oyun. Sonsuz ihtimaller. Birinci kısım.
"Biri bizi tanıyacak," dedi Roke.
"Berbat görünüyoruz," dedi Jean, hafife alma sanatını ustalık seviyesinde vurgulayarak. "Toz toprak kaplı iki yolcu daha.
Valentine şimdiye kadar dönmüş olmalı. Sabeta kapıları gözetlemeleri için adam dikmiştir."
Loki işaret parmağıyla birkaç kez şakağına dokundu. "Biz olsak öyle yapardık."
"Öngörümüze fazla değer biçiyorsun."
Kart ayına kadar zorlu bir 4 gün geçirmişlerdi. Mümkün olduğu kadar hızlı gitmeleri gerektiğinden ikinci gün faytonu yağmalayıp bir koya atmış ve atları boyunduruktan kurtarmışlardı. Laşay'ın inzibatlarının tehlike teşkil ettiği yoktu. Fakat faytonun önceki yolcusu daima paralı asker tutabilirdi. Şehir devletlerinin arasındaki uzun kadim yolda hiçbir kanun geçmezdi. Arkalarından göğe yükselen upuzun bir toz sütunu büyük ihtimalle birilerinin öleceği anlamına gelirdi. Nihayet görüş alanlarına giren şehir, yarım gündür nispi bir emniyet vaadiyle onları alaya alır gibiydi. Doğudaki sahil yolunu kullanarak tepelerden ve taraçalı tarım köylerinden geçmiş, o esnada da vücutları faytondan aldıkları uyduruk acil durum eyerleriyle adam akıllı hırpalanmıştı.
"Yine de haklı olabilirsin," dedi Jean. "Kendimizi saklamak gibi bir şansımız yoksa sürate güvenmemiz gerekecek. Sabeta tepki vermeden önce olsa olsa tek bir hamle yapabiliriz."
"Öyleyse dosdoğru ona gidelim," dedi Loki. Kaşlarını çatınca yolun kiriyle kaplı yüzünün kırışıklıklarından küçük toz bulutları kalktı.
"Ne diye?"
"Sohbetimizi bitirelim diye."
"Denize dönmek için acelen mi var? Sabeta'nın adamlarından aynı anda bir ikisiyle başa çıkabilirim. Ama onda 1-2 taneden fazlası var."
"Hiç sorun değil," dedi Loki. "Muhafızları aşmamıza seve seve yardım edecek birini tanıyorum."
"Öyle mi?"
"Vordrata'nın dar pantolon giymekten hoşlandığını fark etmedin mi?"
"Yahu o dediğinin tüm bunlarla ne ilgisi var?"
"Her küçük ayrıntı bir önem taşır," karşılığını verdi Loki.
"Sen hele dur, hoş bir sürpriz olacak." İnceldiği yerden kopsun," dedi Jean. "Nasılsa aylardır akıllıca bir şey yapmadım. Şimdi niye başlayayım ki?"
İkinci kısım. Trafiğe ve gümrük müfettişlerinin, muhafızların, hamalların, yolcuların, at dışkılarının alışıldık hengamesine karıştılar. Kartay'ın genel temizliğine rağmen tozlu meydan parka taşlarıyla beraber sökülüp herhangi bir Terin kentindeki emsalinin yerine koyulsa fazla dikkat çekmezdi. Bıkkın inzibatlar iki kafadarın üstünü ararken Loki'de kalabalıkları taradı. Sabeta'nın gözcüleri ikili ekipler halinde çalışıyor olmalıydı. Muhtemelen ekibin bir üyesi etrafı kolaçan ederken diğeri inandırıcı bir şekilde eften püften bir işle meşgul olurdu. Olası beş gözcü çifti saydıktan sonra Loke başını iki yana salladı. Bunun ne anlamı vardı ki? Öte yandan sıra dışı bir durumun yaşandığı gibi bir hisse kapıldı. Meydanda olağan işleyişe ilaveten telaşlı bir hareketlilik mevcuttu. Bunun gibi kalabalıklarda yan kesicilik yaparak geçen onca saatin ardından Loke'nin ortada bir terslik olduğunu sezmemesi mümkün değildi. Jean da tetikteydi. Bu heyecan niye diye sordu yanlarından geçen bir inzibata. İlikler yüzünden yoksa duymadınız mı? Kadın eliyle bir Terin hükümdarlığı soylusunun yıpranmış heykelinin etrafına toplanan bir kalabalığı gösterdi. Tellal yine başlamak üzere. Loke boyu 1,5 metreyi bile bulmayan genç bir kadının heykelin kaidesine tırmanmış olduğunu gördü. Üstünde Kartay'ın mavi ceketi vardı ve hemen aşağısında mübaşir asası da dahil tıpkı Ulak Vidalos gibi giyinip kuşanmış bir adam dikiliyordu. ''Dikkat dikkat, Kartay'ın vatandaşları ve dostları!'' diye bağırdı kadın. Etkilenmemek Loke'nin elinde değildi. Ufak tefek kadının ciğerleri kendi atının eğerinde bulunandan daha çok köseleye astarlanmış olmalıydı. Konsey tarafından sağlanan ve açıklanan gerçeklerin ilanına kulak verin. Martavalcılığa göz yumulmayacaktır. Dedikoducular kefaret mavnalarında hapisle cezalandırılacaktır. Yedi iliğin kralı Venceslav Valgaş'a vefat etmiştir. 6 gün önce Vintila şehrinde öldüğü bilinmektedir. Fermanı ve meşru varisi olmadan ölmüştür. Bir iç savaş kapıdadır. Yedi iliğin en doğusundaki Amber Lane eyaleti yönetimdeki grafını sürgün edip kendini bağımsız bir cumhuriyet ilan etmiştir. Kartayn Konseyi şu an için Amber Lane'i tanımayı reddetmektedir. Ve istikrar sağlanana dek Kartayn vatandaşlarına kuzeye yapılacak her türlü yolculuktan kaçınmaları şiddetle tavsiye edilmektedir. Vay anasını dedi Loke, Sabeta haklıymış. İlikler nihayet dağıldı. Tanrım, çıkacak kargaşayı düşünemiyorum bir de. Austerhall'in brandisi vurgununu bir daha yapamayacağız Delican. En azından bir uzun bir süreliğine. Başka fırsatlar da olacak dedi Loke özlemle. Savaş çıkarsa çaresiz insanlar değerli neleri varsa taşıyacaklar. Ama sen onu şimdilik boş ver, elimizi çabuk tutmamız gerek. Yorgun bineklerini geniş bir caddeden batıya sürüp titrek ve uğultulu bir cam köprüden geçirdiler. Tütsülerden duman altı olmuş ilahlar meydanını kat ettiler ve akşam terasına çıktılar. Tekrardan tertemiz sokaklarda yemyeşil bahçelerin ve şırıltılı süs havuzlarının arasında bulunmanın sürreal bir tarafı vardı. Kartay'ın gerçek bir yer değil de tekerrür eden bir rüyaydı sanki. Kara zambak nişanının dışında derhal ilgiyi üzerlerinde topladılar. Gerçeklikleri su götürmeyen iki gözcü damdaki koyu renkli suretlere el hareketleri yaptı. Ayağı tez bir çocuk Sabeta'nın karargahının yanındaki ara sokağa daldı. Loke perişan haldeki atlarını daha çok faytonlarca kullanılan kaldırım kenarındaki bir noktaya götürdü ve aşağı atladığında çizmelerinden bir toz bulutu kalktı. O esnada yalpaladı ve dengesini sağlayamadan önce yere kapaklanacak gibi oldu. Bacakları pelte gibiydi. Atı ona pek ısınmamış olacak ki kulaklarını havaya dikti ve sahibini ısıracak gibi oldu. ''Bu hayvanlar Verena Gallanti'nin özel mülkiyetidir.'' dedi Loke tedirgin görünen uşağı. ''Onlara iyi bakılmasını istiyor.''
''Ama bayım mümkünse...''
''Değil, şunları ahıra yerleştir.'' Loke adamı iterek geçti ve elini fuaye kapısına uzattı. Fakat Jean o eli kenara çekip önden gitti. İçeride Loke'nin geçen seferki gelişlerinden hatırladığı o iki sokak köpeği vardı. ''Ha siktir!'' dedi en yakın olanı. Jean çoktan adamın gardına girmişti. Bir dizi hızlı, gürültülü ve acı verici şey yaşandıysa da hiçbirinin hedefi Loke yahut Jean değildi. Muhafızlardan biri yere serilirken Jean adamın silah arkadaşını bir şahmerdan gibi kafası önde olacak şekilde lobi kapılarından içeri attı. Centilmen piçler adamı takip etti.
Bir dirhem iki çekirdek giyinmiş ve ceketine taze bir kara zambak iğnelemiş olan Vordrata'yı karşılarında buldular. Adamın arkasında eli sopalı dört muhafız bekliyordu. Daha iyi giyimli insanlar onların arkasındaki kapılara ve merdivenlere doğru kaçıştılar.
Baylar, dedi vekil Arç, az önce ayaklarının dibine düşen muhafızı süzerek, burası çalışanlarını bayıltmaya karşı sıkı kurallara sahip üyelere özel bir müessesedir.
Sıra sende Lazari, dedi Jean. Sağ ol. Loke boş olduklarını göstermek için ellerini kaldırdı. Lütfen bizi hemen Bayan Galante'ye götür.
Az sonra kafalarınızda şişliklerle kapıdan dışarı atılacağınıza göre öyle bir şeyi nasıl yapabilirim baylar?
Onu görmeyi sahiden çok istiyoruz.
Muhafızlar yaklaşamadan önce Loke vekil harca iyice sokulup elini adamın pantolonuna attı. İpek kumaşın üstünden hayalarını kavradı ve sertçe büktü.
Yok, onu göremeyeceksek bu hareketin yol açtığı morluklara bakarken hekimin yüzünü görsek de olur.
İnleyen Vordrata'nın yüzü hasat zamanı üzüm bağlarının dışında nadiren karşılaşılan bir renge büründü. Muhafızlar saldıracak gibi olduysa da Loke boştaki elini havaya kaldırarak onları durdurdu.
Dostlarını geri çek, dedi Loke. Güçlü kuvvetli bir adam değilimdir ama olmam da gerekmiyor değil mi? Bu şeyi öyle sert bükerim ki önümüzdeki 20 yıl boyunca burgulu işersin.
Dediğini yapın, tanrıların cezaları, dedi Vordrata soluk sola.
Bizi Verena'ya götür, dedi Loke muhafızların yavaşça çekilmelerini seyrederken. Ben de kıymetli eşyalarını kalıcı bir hasar olmadan sana geri vereyim.
Vordrata'nın geri geri sendeleyerek ve Loke'nin vekil Arjun babalık umutlarını sıkı sıkıya tutarak yaptıkları yolculuk kısa olduğu kadar tuhaftı. Yine de muhafızları yaklaştırmamaya yetti.
Şimdi nasılsın bakalım götoş, dedi Loke. Bize sokacak lafın kalmadı mı? Daha önce birini hiç yağma çuvalından tutarak yönlendirmemiştim. Bir tekneyi yekesinden idare etmeye benziyor.
Kamor köpeği anan önüne gelenin.
Cümleni tamamlarsan, dedi Loke, kıymetli yerlerini bir yay kirişinden daha sıkı gererim.
Vordrata iki kafaları merdivenlerden çıkararak daha önce Sabeta ile görüştükleri özel yemek salonuna götürdü. Muhafızlar aralarında saygılı bir mesafe bırakmalarına rağmen toplu takibi sürdürdüler. Vordrata salonun kapısını sırtıyla açtı ve Loke içeri baktığında Sabeta'nın hali hazırda onları beklediğini gördü. Genç kadın siyah bir pantolon, kahverengi bir kısa ceket ve binici çizmeleriyle belge imzalamaktan tutun da pencerelerden dışarı atlamaya kadar her türlü işe uygun giyinmişti. Saçlarını lakeli tokalarla toplamıştı. İçlerinde hileler, silahlar veya ikisini birden sakladıklarına şüphe yoktu. Arkasındaysa coplarla ve küçük kalkanlarla dolanmış üç muhafız daha bekliyordu.
Tekrar merhaba Verena, dedi Loke, buralardaydık ve Efendi Vordrata'nın taşağı olmadığı yönündeki ısrarcı dedikoduları soruşturalım, dedik.
Bu senin gevşek standartların için bile kabaca değil mi, diye sordu Sabeta.
Sanırım çizmenin izini kıçımda taşıyor olman beni biraz huysuzlaştırıyor, dedi Loke. Dostlarına çekip gitmelerini söyle.
Ah tabii canım, ellerimi de bağlayayım mı?
Sadece konuşmak istiyoruz.
Vordrata'yı bırakırsan istediğin kadar konuşabiliriz.
Onu bıraktığım anda kızılca kıyamet kopacak. Aptal değilim, en azından bu seferlik.
Söz veriyorum.
Hah, diye bağırdı Loke. Haydi oradan.
Demek ki birbirimize güvenmek için bir sebebimiz yok.
O sebebi sen yok ettin. Boynuna parf.
Bu iş kişisel bir hal alıyor.
Sabeta ona gerçek bir asabiyetle baktı. Ne zaman üstüne gidilse kendine hakimiyetini kaybederdi. Onun bu yakıcı öfkesi Jean'ın buz gibi hiddetinin tam tersiydi. Loke genç kadının aklından geçenleri anlamaya yıllarını vermişti. Ve şimdi Sabeta'nın bu çıkmazı sonlandırmak için akıllıca bir planı olmadığını görebiliyordu. Kendi konumu yalnızca başka bir adamın cinsel organını tutabildiği sürece güvenliğinin sağlanması ansızın fazlasıyla saçma gözüktü.
''Tek istediğim seninle konuşmak.'' dedi Loke yavaşça. ''Bundan fazlası değil. Canını acıtmaya veya seni buradan götürmeye çalışmayacağım.
İkimizin de sevdiği iki adamın ruhları üstüne yemin ederim. Bu nasıl bir... Loke boştaki Eddie de eski özel sinyallerinden ikisini verdi. Kalo, Galdo. Sabata onu uzun uzun süzdü. Sonra gözlerinin arkasında bir şey belirdi. Rahatlama mı? Her halükarda kafa salladı. Herkes dışarı dedi kadın. Ben emir vermedikçe hiç kimse bu adamlara el sürmeyecek. Vordrata'yı bırak. Loki öyle yaptı. Vekil Archie yere yığıldı ve bir ızdırap hilali şeklinde kıvrılıp yattı. Sabeta'nın arkasındaki muhafızlar geri geri yürüyerek yavaşça odayı terk ettiler ve Jean Vekil Archie'nin yanına çömeldi.
Ben onu buradan çıkarırım dedi. Siz ikiniz herhalde yalnız kalmak istiyorsunuzdur.
Jean çelimsiz bardalıyı taşıyıp geldikleri yoldan geri götürdü ve Loki yeniden boş bir odada Sabeta ile baş başa kaldı. Amaçlarımızın çakıştığı her durumda o isimleri büyülü kelimeler gibi kullanmayız dedi kadın. Biliyorum ama onları anmak zorunda kalmam benim suçu. Bana masal anlatma.
Hayır. Loki açlıkla, adrenalinle ve kapıldığı duygularla titriyordu. Geçiştirilmeyi reddediyorum. Burada ne tür bir tavır takındığını sanıyorsan onun uğruna hislerimin içe sayılmasına izin vermeyeceğim.
Hislerin mi? Kartay'ında bağlı büyücüler hesabına çalışıyoruz kahrolasıca. Bir araba kasasında oyun oynayan çocuklar değiliz.
Beni kullandın.
Bizim işimiz bu dedi genç kadın. Profesyonel olarak ikimiz de öyle yaparız. Niyetim seni kandırmaktı ve kandırdım da. Kalbini kırdığım için üzgünüm ama böyle şeyler mesleğimizin bir gereği.
Bu seferki değildi. Beni yalnızca kandırmakla kalmadın. Birine karşı beslediğim en derin duyguları kullandım ve bunu biliyorsun. Yalnızca senin yanındayken var olan bir zayıflığımdan istifade ettin.
Kadınlar erkekleri kendi çükrüne oturmaya ikna eder. Bu çok eski bir hikaye. Sırf tekrar yaşandı diye dünya duracak değil.
Ben küçük bir çocuk değilim Sabeta. Bahsettiğim şey seks değil, güven.
Seni o gemiye kendi kahrolasıca iyiliğin için yerleştirdim Loki. Böyle olacağını biliyordum. Tek amacım seni yolundan çekmek değildi ve yalnızca sağlığını düşünmüyordum. Aptalca saplantından bir türlü kurtulamayacağının farkındaydım.
Aman ne güzel. Planın harikaymış. Çünkü Kartay'ına dönmek için gereken 9 gün boyunca seni bir kez bile düşünmedim.
47. ayrımın sonu. Sayfa 443.